Müslümanlardan olmakla emrolundum. Müslümanların safına geçmekle emrolundum. Müslümanların cemaatine dahil olmakla emrolundum. İslam cemaatinin içinde yer almakla emrolundum. Hangi olayla karşı karşıya kalırsanız kalın, Allah'ın dediği olur diyecek, yolunuza devam edeceksiniz. Önünüze deniz çıkacak ama orada eyvah demeyeceksiniz. Eyvah dediğiniz zaman bir gün bir olay esnasında, Allah'a güvenmeyip de eyvah dediğiniz zaman mertebenizi kaybedersiniz. Firavunlar günahkarsa, onları firavun yapanlar, şımartanlar, onlara itaat edenler de günahkardırlar.
İnnel hamdelillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Yunus Aleyhisselam'ın kıssasının da kısaca içinde bulunmuş olduğu Yunus suresini anlatmaya devam ediyor. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden dolayı iman etmeyeceğini anladığında ona bedduada bulunmuş ve onun ve etrafındakilerin, askerlerinin elim azabı görmedikçe iman etmeyeceklerini, bu yüzden onların mallarının yok edilmesi ve kalplerinin sıkılması mevzuunda onlara bedduada bulunduğunu daha evvel ifade etmiştim. Bir peygamberin gönderilmiş olduğu toplum için bedduada bulunması her zaman görülen şeylerden değildir. Hazreti Nuh Aleyhisselam da mesela kendi kavmi için bedduada bulunmuş. 950 sene anlattıktan sonra artık onların anlamak istemediklerini gördüğünde "Ya Rabbi" demişti, "bunların kökünü kurut. Çünkü bunlar ancak kendileri gibilerini doğururlar. Bunlardan sonra gelecek olan nesilleri de bunlar gibi olur. O yüzden bunlardan kimseyi bırakma yeryüzünde" diye bedduada bulunmuştu. Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duasını kabul ettiği gibi burada Musa Aleyhisselam'ın ve kardeşi Harun Aleyhisselam'ın duasını da kabul etmiş. İkinizin duasına icabet olundu buyurulmuş. Ve ondan sonra Firavun'un ve askerlerinin sonunun geleceği bu şekilde ifade olunmuştu. Ama bundan evvel Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a ve onunla beraber iman etmiş olanlara Mısır'da evler hazırlamaları gerektiğini, İslam'a hizmet edecek olan hizmet evleri hazırlamaları gerektiğini ifade etmiş, buna emretmiş. Ayrıca bu hizmet evlerinin dışında umuma açık olan herkesin gelip gidebildiği hizmet evlerinin dışında herkesin, her Müslümanın bir de kendi evini mescitleştirmesi gerektiğini emretmiş. Ve namazı güzel bir şekilde kılmalarını emretmiş. Ondan sonra da şimdi müminler müjdele buyurmuştu. Buradan anlaşılıyor ki Allah Azze ve Celle zafer verecek ama zaferi bedava vermeyecektir. Önce şehirde evler hazırlanacak. İslam'a hizmet edilecek, yıllarca çalışmalar yapılacak, iğneyle kuyu kazılacak, sabır gösterilecek. Elbette ki iğneyle kuyu kazma esnasında bir sürü olaylar olacak, bir sürü insanlar sağa sola savrulacak, bir sürü insanların ayağı kayacak, terk edecekler, gidecekler, yorulacaklar, ümitsiz hale gelecekler, iğneyle kuyu kazılmayacağını düşünecekler, bırakacaklar. Kimi korkusundan bırakacak, kimi sabırsızlığından dolayı bırakacak, kimi dünyaya daldığı için bırakacak, her birisi bir sebepten dökülenler böyle, dökülecekler, kalanlar devam edecekler yollarına. Allah Azze ve Celle müminlere bunu haber vermiş ve siz yine de yolunuza devam edin, cahillerin tekliflerine uymayın buyurmuştu. Size gelecekler, böyle olmaz diyecekler, şöyle olmaz diyecekler. Bilen de bilmeyen de konuşacak, her biri bir akıl vermeye kalkışacak. Allah Azze ve Celle'yi tanımayanlar, Allah'ın metodunu bilmeyenler, Allah namına konuşacaklar. Bazen kendileri namına konuşacaklar, bu iş böyle olmaz diyecekler, şöyle olur diyecekler. Hiçbir ilmi yetkileri olmadığı halde, Allah Azze ve Celle'yi tanımadıkları halde, Allah neyi sever neyi sevmez anlamamış oldukları halde, Allah'la bir yakınlıkları olmadığı halde, onlar yine de böyle konuşacaklar. Onlar konuşa dursunlar ey Resulüm, ey Musa ve Harun, onlar konuşa dursunlar, siz bildiğiniz yolda devam edeceksiniz. İslam davetçilerine Allah Azze ve Celle bu şekilde ikazda bulunmuş oluyordu. Tarih boyunca böyle olmuştur. Elini hiçbir işe vurmayanlar gelip akıl vermişlerdir. Allah'ın kelamına hakim olmayanlar gelip akıl vermişlerdir. Allah'la yakınlığı olmayanlar, Allah neyi sever neyi sevmez anlamamış olanlar, Allah'ın metodunu kavramamış olanlar gelip akıllar verirler. Şöyle yapsanız böyle yapmazsanız derler. Sanki Allah'ın kelamına hakimmişler gibi. Sanki peygamberlerin ne yaptığını biliyorlarmış gibi. Nefislerinden konuşurlar. Hakikatte onları şeytan konuşturur. Şeytan önce kendisi vesvese verir İslam davetçilerine. Onlar o vesveselere itibar etmedikleri zaman o davetçilerin akrabalarını konuştururlar. Onların arkadaşlarını konuştururlar. Konuşturur şeytan ve bu şekilde şeytan kendisinin başaramadığını o kişinin arkadaşları, akrabalar vasıtasıyla başarmak ister. İşte onun için Allah Azze ve Celle bu hususta Müslümanları ikaz eder. Ey Harun ve ey Musa, cahillerin dediklerine uymayın. Gelecekler size başka yollar teklif edecekler. Şöyle olmuyor, böyle olmuyor diyecekler. Firavunlardan korkanlar başka yollar söyleyecekler. Siz onların dediklerine uymayacaksınız. Siz Allah Azze ve Celle'nin metodundan sapmaları göstermeyeceksiniz. En ufak bir taviz vermeyeceksiniz. Siz, size söylendiği gibi evler hazırlayın sadece. Kendi evlerinizi de mescitleştirin. Evlerinizi mescitleştirin, evlerinizi hizmet evi haline getirin. Sizin evlerinizde Allah'a kulluk edilsin. Sizin çocuklarınız İslami bir ortamda büyüsünler. Evlerinize Müslüman insanlar misafir olsunlar. Evlerinizde sohbetler yapılsın. Ve sonra ayetteki kıble kelimesinin bir manası da evlerinizi karşılıklı yapın demek de olabilir. Böyle bir rivayet de gelmiştir. Tedbir için, yani sizin evlerinizin karşısında başkalarının evleri olacağına, firavunların evleri olacağına, firavuni sistemi savunanların evleri olacağına, kula kulluk yapanların evleri olacağına, sizden bir kardeşinizin evi olsun ki sizi İslam düşmanlarına ihbar etmesin. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلًا Evlerinizi kıbleleştirin. Yani birbirine mukabil yapın. Karşılıklı yapın ki birbirinizi korunmuş olasınız bu şekilde. Allah Azze ve Celle müminlerin evlerini mescit haline getirmelerini emretti. Bu bedeller ödendikten sonra, herkes kendi evini mescitleştirdikten sonra, şehirde evler hazırladıktan sonra, namazı da güzel bir şekilde kıldıktan sonra, hiçbir şekilde ara vermedikten sonra, hizmete hiçbir şekilde ara vermeyecekler, işte o zaman Allah Azze ve Celle onları müjdele buyuruyor. İşte ancak o zaman müjdeleyebilirsin. Bu şartları yerine getirdikleri zaman, bedelini ödedikleri zaman, yoksa Yahudilerin yaptığı gibi, sadece isteyip de ondan sonra bedelini ödemeyenlere Allah zaferi müjdelemiyor. Ey Musa diyorlardı, biz tek çeşit yemeye dayanamayız. Her gün kudret helvası, her gün bıldırcın, buna dayanamayız. Allah'a yalvar da bize soğan sarımsak versin, mercimek versin dediler. Acur versin, bakla versin dediler. Peki dedi o zaman Musa aleyhisselam, girin şu şehre, girin şurayı fethedin, Allah size orada istediklerinizi verecektir. Fezhab ente ve rabbuke fekatile dediler. Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın, bedelini ödemek istemiyorlardı. Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın. İnne hâhune kaidun. Biz burada oturuyoruz dediler. Büyük peygamber Musa aleyhisselama böyle cevap veriyorlardı. Disiplinsiz ve itaat bilmez bir toplumdular. Allah azze ve celle o yüzden onların burnunu çok sürttü. Onlara acımaya gerek yok ama insan Hazreti Musa aleyhisselama acıyor. Böyle bir ümmete düştüğü için, İtaat bilmez bir ümmete düştüğü için, semi'na ve asayna diyen bir ümmete düştüğü için. Elbette ki o bu şekilde hizmetiyle Allah katında derecesini yükseltti. Ama dünyada çok çekti Musa aleyhisselam. Firavundan çektiğinden daha fazla kendi ümmetinden çekti. Müslümanlardan çekti. Sana iman ettim diyenlerden çekti. Sen peygambersin, sana inandım diyenlerden çekti. Şimdi öyle Müslümanların da niceler var ki bedelini ödemeden onlar da zafer istiyorlar Allah'tan. Ne şehirde evler hazırlıyorlar, ne evler hazırlayanlara yardım ediyorlar. Ne kendi evlerini mescitleştiriyorlar, ne oğullarını, kızlarını gönderiyorlar, hanımlarını gönderiyorlar. Ama ondan sonra Allah'tan zafer istiyorlar. Ya Rabbi bizi şu zalimlerden kurtar diyorlar. Bize şunları şunlar ver ya Rabbi diye Allah'a yalvarıyorlar. Bunlar reddediliyor. Bu dualar suratlarına çarpılıyor. Allah yolunda mücadele etmeyenlerin, mücadelenin içinde olmayanların, onları desteklemeyenlerin buna benzer duaları kabul edilmeyecektir. Onlara zaferin şartları bu şekilde ifade edildikten sonra, onlar bunları yaptıktan sonra, Hazreti Musa aleyhisselam artık onlar için bedduada bulunabilirdi. Ve dedik ya Rabbi neden onlara bu kadar mal mülk verdin, zinetler verdin, şatafat verdin, yeryüzüne ihtişam verdin. Firavuna ve Firavun etrafındakilere neden bu kadar saltanat verdin ya Rabbi? İnsanları saptırsınlar diye mi ya Rabbi? İnsanları saptırsınlar diye mi? Senin verdiğin malla mülkle bunlar sapıyorlar ve saptırıyorlar ya Rabbi. Ayet ifade ediyor ki, mal ve mülk ekseriyetle insanları saptırmaktadır.
mala ve mülke sahip olduğu halde satmayanların sayısı azdır. Bazen dikkat et dünyaya dalma denildiğinde bir zengine, hali vakti yerinde olan bir insana Allah Azze ve Celle seni imtihan ediyor denildiğinde, yavaş yavaş ayağının kaydığını görüyoruz denildiğinde, hayır ben öyle değilim diyenler, ben öyle değilim deyip kendisinin durumunu gayet iyi görenler, kendisinin yanlış anlaşıldığını düşünenler, onlar bilsinler ki işte Hazreti Musa'nın lisanıyla mal ve mülk bir tehlikedir sadece. Hazreti Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi sen bunlara bu kadar malı mülkü ve saltanatı neden verdin? Bunlar insanları saptırsınlar diye mi? Ayetin bir başka okunuş şekline göre yudillu kelimesi yadillu olarak fethayla da okunmuştur. O zaman mana bunlar sapsınlar diye mi verdin ya Rabbi demek olur. Sapsınlar diye mi? Yani başkalarını saptırsınlar diye mi verdin ya Rabbi demek olduğu gibi kendileri sapsınlar diye mi ya Rabbi verdin bu kadar malı mülkü? Demek ki mal ve mülk ekseriyetle insanları saptırmaktadır. Onun içindir ki peygamberler ekseriyetle fakirler tabi olmuşlardır. Çünkü o fakirlerin kaybedeceği fazla bir şeyleri yoktur. Onlar tabi olmakta çok zorlanmazlar. Ama zenginlere gelince onların kaybedeceği çok şeyleri vardır. Onun için onlar davanın içerisine girmek istemezler, tabi olmak istemezler. Onlar dünyalarını kaybetmekten çok korkarlar. Ama fakire gelince zaten onun kaybedeceği bir şey yoktur. Onun için o daha fazla işin içine girebilir. Ondan dolayıdır ki mal ve mülk insan için ciddi bir imtihan olmuştur. Görevlerini yapmasına engel olmaktadır. Nicelerinin eşleri ve çocukları kendilerinin görevlerini yapmalarına engel olduğu gibi. Ve Allah Azze ve Celle eğer Allah yoluna cihad etmekten daha sevgiliyse, babalarınız, eşleriniz, çocuklarınız, oğullarınız, aşiretiniz, malınız, mülkünüz, şunlar ve şunlar, eğer o çok sevdikleriniz Allah'tan sizi koparıyorsa, Resulünden daha sevgili ise, Allah yolunda mücadele etmekten, cihattan daha sevgili ise sizin için Allah'ın azabını bekleyin buyurdu. Burada da aynı şey söylendi. Mal ve mülk insanı engelliyor demek ki. Mala ve mülke sahip olduğu halde ben yine de devam ederim diyenler, onların içinden sözünü yerine getirebilenler çok azdırlar. Onlardan bazıları Ebu Bekirleri, Hazreti Osmanlıları misal verirler. Halbuki sen ne Ebu Bekirsin ne de Osman. Onlardaki iman ne sende var ne bende. Dolayısıyla bu bizim için ciddi bir risktir. Bu riski göze alanlar, dünya menfaatleri için bu riski göze alanlar, ahiretlerin tehlikeye atanlar, onlar ciddi ciddi düşünmelidirler. Hazreti Musa Aleyhisselam onlar için beddua ederken önce onların mallarının yok edilmesini istemişti. Önce onlar maddi mağlubiyete uğratılmalıydılar. Hazreti Musa'nın bu ifadesinden anlaşılıyor ki kafir bir toplumun imana gelebilmesi, iman edebilmesi için evvela maddi imkansızlıklara bürünmesi lazım. Maddi imkanlarını kaybetmesi lazım. Onun içindir ki nice zengin insan, zengin bir hayat sürerken, milyarları, trilyonları varken, böyle insanlar meseleyi anlamazlar. Ne kadar anlatırsanız anlatın, onlar anlamak istemeyeceklerdir. Hala kendilerini çok iyi göreceklerdir. Halbuki ayakları kaymış gidiyordur. Ayakları kaymıştır ama onlar hala farkında değildirler. Onlara yapma etme denildiği zaman o hala kendisinin durumunun iyi olduğunu söyler. Ne zaman ki fakirleşir, durumu kötüye gider, iflasa gider, o zaman Allah'a döndüğünü görürsünüz. O zaman meseleyi anlamaya başlar. Evet der, haklıymışsınız. Ben o zaman nasıl görememişim, nasıl anlayamamışım, körleşmişim demek ki, gaflet içindeymişim demek ki derler. Allah Azze ve Celle buna benzer bir kıssayı Kur'an'ın ilk surelerinde anlatır. Bahçe sahipleri kıssasında da birkaç kardeş, bunlar babalarından kendilerine kalmış olan büyük bir bahçeye sahiptirler. O bahçenin zekatını vermemektedirler. Ve bugün hiç kimse bizim karşımıza çıkmasın demektedirler. Mahsulü devşirecekleri gün, toplayacakları gün öyle konuştular akşamdan. O şekilde yattılar. Sabah erkenden gidelim mahsulleri toplayalım dediler. O şekilde yattılar. Ve sabahleyin birbirlerini erkenden kaldırdılar. Haydi dediler, toplayacaksanız erkenden çıkın. Haydi sabah erkenden işe başlayalım dediler. Ve bunu söylerken aynı zamanda diyorlardı ki bugün karşımıza bir fakir çıkmasın ha. Bugün gelip de bizden kimse yardım istemesin ha. Hepsini alalım, toplayalım ve satalım. Ve zengin olalım diyorlardı. Allah Azze ve Celle onların bu konuşmalarını duyuyordu. Bir taif etrafında dönüverdi bahçenin. Bir azap tavaf ediverdi bahçeyi. Nasıl ki hacılar Kabe'yi tavaf ediyorlar ya, işte aynen öyle onların bahçesini tavaf ediverdi bir azap. Kupkuru etti, simsiyah ediverdi onların bahçesini. Sabahleyin gittikleri zaman onlar bir şeyden habersizdiler. Gittiler, baktılar ki bahçeleri simsiyah olmuş. Yanlış bahçeye geldik dediler. Burası bizim bahçemiz değil dediler. Sonra akılları başlarına geldi. Hayır dediler, bu bizim bahçemiz. Ama azaba uğramışız meğer. Bir gecede Allah Azze ve Celle fakir ediverdi onları. Anladılar hatalarını. Neden bunlar, bu olay onların başına geldi anladılar ve tövbe istiğfar ettiler. Ve umarız ki Rabbimizden bize bundan daha güzelini verir dediler. Ve Allah Azze ve Celle buyurur ki bu kıssanın sonunda kezalik el azab. İşte azap böyledir, adamın aklını başına getirir. İşte maddi azap böyledir, adamın aklını başına getirir. O azap gelmeseydi 100 tane hoca ona vaaz verse anlamayacaktı. Hatta bırakın hocayı, peygamber konuştuğu halde anlamayanlar, Hazreti Musa konuştuğu halde anlamamışlardı da, azabı görünce işte Firavun iman ettim diyecek. Hazreti Musa'nın konuşmasını bile anlamamıştı halbuki. O kadar mucize gösterilmişti kendisini, anlamamıştı. Ama ne zaman ki azabı gördü işte o zaman anladı. İşte o yüzden Hazreti Musa aleyhisselam öyle der. Ya Rab onların mallarını, mülklerini sil süpür yok et ya Rabbi der. Önce onları maddi mağlubiyete uğrat. Sonra onları psikolojik mağlubiyete uğrat. Kalplerini sık ya Rabbi. Hem maddi mağlubiyet hem maddi azap ver onlara hem de psikolojik bir mağlubiyete düşür onları. Kalpleri sıkışsın ya Rabbi onların. Onların mallarını, mülklerini sil süpür yok et ki onların kalpleri sıkışsın ya Rabbi. Eyvah desinler, şimdi ne yapacağız desinler. Çünkü onların Allah'ı yoktur. Çünkü onların bir tek malları vardır. Tek onlar kendi mallarına güvenmektedirler. Onun içindir ki eyvah derler ve kalpleri sıkışmaya başlar. Dünyayı koyması gereken yere koyamamışlardır çünkü. Onlar için her şey dünya malından ibarettir çünkü. İşte onun için eyvah derler ve kalpleri sıkışır. Veştut ala kulubihim. Onların kalplerini sık ya Rabbi. Ve Allah Azze ve Celle işte bu iki musibeti de onlara verdi. Ve sonunda Firavun ve hanedanı yok olacaktı ama Allah Azze ve Celle rahmetiyle muamele ediyor. Mühlet tanıyordu onlara. Mühlet tanındıkça onlar azıtıyorlardı. Allah bir milleti helak etmek istediği zaman o milletin zenginlerine emreder de, ele başılarına emreder de, reislerine emreder de onlar daha da azdıkça azarlar. Zenginlere daha da şımarır. Halbuki Allah onlara mühlet tanıyor. Allah hiç kimseye birdenbire musibet indirmiyor başına. Mühlet tanıyor ta ki kıyamet gününde ya Rabbi birdenbire musibet verdin demesinler. Ya Rabbi hiç affetmedin beni. Hiç mühlet tanımadın bana ya Rabbi demesinler. Allah onları defalarca ikaz eder. Bazen bir insanın diliyle ikaz eder. Bazen gösterdiği bir rüyayla ikaz eder. Ona mühlet tanır. O aslında kendini bilir. Aslında ayağının kaydığını farkına varır. Etrafındakiler görse de görmese de. Belin insanu ala nefsihi basira. Velev elka meazira. İnsan kendi nefsinde olanları çok iyi görür. Nefsine karşı basirdir. Nefsindeki hastalıkları çok iyi görür. Ama bir takım mazeretler ortaya atar. Şundan dolayı, bundan dolayı der. Sen kendini bile kandıramazsın. İnsanları kandırsan ne ifade eder? Allah Azze ve Celle'yi kandıramayacağınsa gayet açık. O halde neden mazeret söyleyip duruyorsun ki? Allah yalan söyleyecek değil. Allah yanlış söyleyecek de değil. İnsan kendini görür diyor Allah. O halde sen de kendini görüyorsun. Neden saklıyorsun? Allah yanlış mı söylüyor?
görür diyorsa görüyorsundur. Allah yanlış söyleyecek değil. Senin kalbini biliyor Allah. Kalbini yaratan Allah konuşuyor. Sen diyor kendini görürsün. Ben seni o şekilde yarattım. Yalnızca peygamberle ikaz etmiyorum ben seni. Kitapla değil, rüyayla değil. Ben seni aynı zamanda kendi içinden de ikaz ediyorum. Sen kendini görüyorsun ama görmezden gelmek istiyorsun. Hatırla, filan tarihte ayağın kaymıştı, hatırla. Ondan evvel Allah sen defalarca ikaz etmemiş miydi? Doğru söyle. Ama bir insanın diliyle, ama gördüğün bir rüya ile, ama işlerinin kötüye gitmesiyle her neyse, bir şekilde Allah seni ikaz etmemiş miydin? Anlamak istememiştin. Anlamak istememiştin. İşte o zaman büyük azap gelir. Nasıl ki Müslümanlar asırlar evvel ufak tefek savaşları kaybettiler. Allah'ın küçük ikazlarıydı bunlar. O zaman anlasaydılar büyük azap gelmeyecekti. Birinci Dünya Savaşı'nda paramparça olmayacaktık. Anlamadılar. Küçük depremler büyük depremin habercisiydiler. O küçük mağlubiyetler büyük mağlubiyetin habercisiydiler. O uğradığımız küçük zulümler büyük zulümün geleceğini haber veriyordu aslında bize. Anlamadılar. Lüks içinde yaşamaya devam ettiler. Artık yeter demeliydiler. Uyanmalıydılar ama anlamak istemediler. İşte o zaman Allah Azze ve Celle azabını gönderir. Musa Aleyhisselam'ın böyle duasından sonra siz buna beddua da diyebilirsiniz, dua da diyebilirsiniz. Çünkü o azabı Hazreti Musa'nın istemiş olduğu azap, onların mallarının yok edilmesi, fakir düşürülmeleri onların hayrınaymış demek ki. Böyle insanların fakirleşmesi, böyle düzenlerin, sistemlerin fakirleşmesi demek ki onların meseleyi anlaması için hayırlıdır. Onun içindir ki küfür sistemlerinin zenginleştirilmesine çalışmamalıdır Müslümanlar. Müslümanlar Allah'ın ayetlerinden stratejiler tespit etmelidirler. Hareket metodunu Kur'an'dan almaları gerektiği gibi stratejileri de Kur'an'dan almalılar. Sünnetten almalılar. İşte Allah Azze ve Celle burada ikaz ediyor. Müslümanların, küfür sistemleri içinde yaşayan Müslümanların, onlarla mücadele eden Müslümanların yapması gereken duayı söylüyor. Nasıl ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'deyken kıtlık ile Allah'tan yardım istemişti. Rabbim demişti bana kıtlıkla yardım et. Mekkelilere kıtlık ver ki anlasınlar. Bunlar bu kadar bolluk içerisindeyken anlamazlar ya Rabbi. Bunların bu kadar devesi varken, bütün millet buraya hac etmeye gelirken, bunların böyle paraları bolken bunlar anlamazlar ya Rabbi. Kıtlıkla bana yardım et ya Rabbi diyordu rahmet peygamberi. Demek ki rahmetin gereği buydu. Demek ki merhametli olan insan böyle dua ederdi. Demek ki bazen bir insanın malının yok edilmesi için bile dua etmek caizdir. Eğer başka türlü anlamıyorsa, anlamayacaksan, onu ayağa kaymış gidiyorsa, ya Rabbi bu adamın işlerini kötüye götür diye dua etmek de demek caiz olabilir. Ama her adam için doğru değil böyle dua etmek. Her adamın hakkı değil böyle bedduada bulunmak. Anlamış olan insanın ve aynı zamanda onun iyiliğini için gerçekten dua eden insanın hakkıdır bu. Gerçekten onu seven insanın hakkıdır bu. Gerçekten onun iman etmesini isteyen adamın hakkıdır bu. Kinle, nefretle dua ediyorsa o dua kabul olmayacak ve günah işlemiş olacaktır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın duası ve duası aynı zamanda bir dua idi. Onlara böyle yapmazsan, onların mallarını, mülklerini silip süpürmezsen, hadlerini sıkmazsan bunlar elim azabı görmeden iman etmezler ya Rabbi diyordu. Yani böyle yap ki iman etsinler içinden bazıları. Bu şekilde bakıldığı zaman o aslında bir dua idi. Anlayacak olanlar için, kalbi temiz olanlar için, hakikati arayanlar için bir dua idi. İşte o zaman Allah Azze ve Celle duasına icabet etmiş ve demişti ki siz yolunuza devam edin.
Duanız kabul oldu. Yolunuza devam edin. Sizi yolunuzdan çevirmek isteyen cahiller olacaklar. Gelecek atalarınız gelecek, babalarınız, analarınız gelecek. Yapma evladım diyecekler. Gelecek akrabaların, gelecek arkadaşların yapma, bırak bu işleri diyecekler. Böyle olmaz, şöyle olmaz diyecekler. Gel dinden tavizler ver diyecekler. Gel biraz ortama göre davran diyecekler. Gel ılımlı Müslümanlardan ol diyecekler. Gel küfür güçleriyle direkt karşı karşıya gelme diyecekler. Ey Musa ve Harun, onların dediklerine uymayın. Ve ey ümmeti Muhammed, onların dediklerine uymayın. Allah'ı tanımamışların, Kur'an'ı bilmeyenlerin dediklerine uymayın. İşte bu son ikazdan sonra Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَجَاوَزْنَا بِبَنِ اِسْرَائِيلَ الْبَحْرِ Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik bu şekilde. Onlar Hazreti Musa'ya tabi oldukları için, iman ettiklerinden dolayı, Allah Azze ve Celle İsrailoğullarını denizden geçirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam onlara demişti ki, bu gece hareket var, herkes gizli bir şekilde hazırlığını yapsın. Sabaha doğru gecenin karanlık saatlerinde hareket edeceklerdi oradan. Çünkü Firavun müsaade etmiyordu. Firavun'a güçleri de yetmiyordu. Onun içindir ki kendi kavmini alıp oradan götürecek ve uzakta bir yerde bir medeniyet kuracak, bir İslam devleti meydana getirecekti. O zamanın şartlarında bu müsaitti. Her taraf, dünyanın birçok yeri boştu. Onun için Hazreti Musa Aleyhisselam oradan alıp kendi kavmini götürebilir ve başka bir yerde bir devlet kurabilirdi. O yüzden Allah Azze ve Celle ona o şekilde talimat vermişti. Hazreti Musa Aleyhisselam öyle tembihlemişti kavmini. Bu gece hareket var demişti. Onlar da hareket için hazırlık yapmışlardı. Gizli gizli hazırlandılar. Tevrat bu olayı anlatırken der ki, peygamberlere iftiralarla dolu olan Tevrat, Allah'a iftira ile dolu olan Tevrat, bu olayı anlatırken de iftiralarla doludur. Der ki, Hazreti Musa Aleyhisselam güya kendi kavmine demiş ki, kadınlara demiş ki, gidin Firavun'un milletinden, kavminden, onların kadınlarından altınlarını isteyin. Bileziklerini, kolyelerini, kıymetli eşyalarını isteyin ve bu gece kaçıp gidelim. Onların mallarını yani kaçıralım gidelim. Hırsızlığı tavsiye ediyordu yani Musa Aleyhisselam. Böyle bir şey hiçbir peygamber için caiz görülemez. Bir peygamberin bunu tavsiye etmesi, bunu emretmesi mümkün görülemez. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın böyle bir şeyi tavsiye etmesi mümkün görülemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman böyle mi davranmıştı? Hazreti Ali'ye teslim etmişti Mekkeli müşriklerin mallarını. Mekke'nin müşrikleri peygamberle savaşıyorlardı ama yine de geliyorlar, tek güvenilir insan Muhammed'ül Emin olan Muhammed idi. O yüzden geliyorlar, mallarını ona teslim ediyorlardı. Ya Muhammed, şu param sende dursun diyorlardı. Senden başka güvenecek adam bulamıyorum. Her ne kadar senin peygamberliğini kabul etmiyorsam da bilirim sen el eminsin. Allah Resulü de el emin sıfatına layık davranıyordu. Hicret edeceği zaman Hazreti Ali'ye teslim ediyordu malların. Şu malı götüreceksin, filana vereceksin diyordu benden sonra. Kendisi götürüp vermiyordu çünkü o zaman anlarlardı. Efendimizin de Medine'ye gideceğini anlarlardı. Onun için kendisinden sonra verilmesi gerekiyordu. Hazreti Ali büyük bir riski göze alıyor, onun yatağına yatıyor ve sonra malları götürüp sahiplerine teslim ediyordu. Bütün peygamberler aynı mektebin talebesi olduğuna göre, bütün peygamberler aynı eğitimden geçmiş olduklarına göre, dolayısıyla Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da böyle bir şey yapması caiz görülemez. Musa Aleyhisselam da oradan hicret edeceği zaman, o da peygamberimiz gibi davranmıştır. Firavun'un milletinden onların altınlarını, gümüşlerini, paralarını çalıp da gitmeyi tavsiye etmiş olamaz. Ama nasıl ki Allah'a bile iftirada bulunan sahte Tevrat, o muharref olan Tevrat, değiştirilmiş Tevrat, Musa Aleyhisselam'a da kendi peygamberlerine de böylece iftira atmaktadırlar. Nasıl ki Tevrat'a göre Allah Azze ve Celle, Hazreti Adem'i cennette bulamayan bir Allah'tır. Hazreti Adem o haram olan meyveden yediği zaman, ağaçların arasına kaçmış, gizlenmeye çalışmış idi ya hani, güya Allah daha Adem'i aramış ve bulamamıştı da
Neredesin ey Adem demişti. Böyle iftiralarla dolu olan Tevrat'ın. Elbette ki Musa Aleyhisselam'a da iftira atması gayet doğaldı. Oradan gittiler. Önlerine deniz çıktı. Allah Azze ve Celle buyurur ki onları denizden geçirdik. Biz bu işi yaptık diyor. Biz yaptık, onlar geçtiler demiyor. Çünkü denizin yarılması elbette ki Allah Azze ve Celle'nin emriyle mümkündü. Denizle karşı karşıya geldikleri zaman Firavun arkadan geliyor, önlerinde deniz. Arada kalmışlardı. Eyvah demişlerdi, yakalandık. Halbuki Musa Aleyhisselam daha evvel onları ikaz etmişti. Allah'a tevekkül edeceksiniz demişti. Sadece Allah'a tevekkül edin Müslümansanız demişti. Onları bugünlere hazırlamıştı Musa Aleyhisselam. Önünüze deniz çıkacak ama orada eyvah demeyeceksiniz. Eyvah dediğiniz zaman bir gün bir olay esnasında Allah'a güvenmeyip de eyvah dediğiniz zaman mertebenizi kaybedersiniz. Eyvah demeyeceksiniz. Hangi olayla karşı karşıya kalırsanız kalın. Allah'ın dediği olur diyecek, yolunuza devam edeceksiniz. Hiçbir zaman eyvah demez mütevekkil olanlar. Tevekkülü anlamış olanlar, görevlerini yaparlar onlar sadece. Allah'ın görevine karışmazlar onlar. Onlar eyvah da demeyen adamlardır. Dava adamı hiçbir zaman eyvah demez. Yoluna devam eder. O kendi görevini bilir sadece. Eyvah dediler. Halbuki dememeliydiler. İkaz edilmişlerdi daha evvel. Allah'a tevekkül edeceksiniz denilmişti onlara. Musa Aleyhisselam eyvah demedi. Allah'ı tanımış olanların tavrı ile tanımamış olanların tavrı, zayıflarla güçlülerin tavrının farkı. Onlar eyvah derken Hazreti Musa kelle diyordu. Eyvah değil. Gene yanlış yaptınız. Eyvah demeyecektiniz. Kelle inne ma'ye rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka yol gösterecektir. Hidayet edecektir bana. Bir çıkış yolu gösterecektir bana. Ve men yettakillah yec'al lehu mahreca. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir mahreç, bir çıkış yolu gösterecektir. Kim Allah'tan korkarsa, mesela kim Allah'tan korkar da karısını 3 talakla boşamazsa, çünkü 3 talakla boşamak haramdır, Allah'a isyandır, ama aynı zamanda da geçerlidir, ceza olarak da geçerlidir. Kim 3 talakla karısını boşamazsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Kim şöyle olursa o zaman boşarım derse mesela, Allah'tan korkar da hemen bu yola başvurmazsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. İbn Abbas'a bir adam gelmişti de, ben dedi karımı 3 talakla boşadım. Sen alimsin, bana bir çıkış yolu göster dedi. Allah Resulü'nün amcasının oğlu, müfessirlerin sultanı İbn Abbas ona dedi ki, Allah buyurur ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Ama sen Allah'tan korkmamışsın, sana çıkış yolu yok dedi. Çünkü sen 3 talakla boşadın, sana çıkış yolu yok. Çünkü çıkış yolu Allah'tan korkanlara vardır. Sen ise Allah'tan korkmayanlar sınıfındansın. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam onlara diyordu ki Allah bana bir çıkış yolu gösterecektir. Ve gösterdi Allah Azze ve Celle. Vur dedi asanla denize. Deniz yarıldı. Taha suresinde, Şuara suresinde anlatılır bu olaylar. Burada kısa geçiliyor. Orada daha uzun anlatılıyor. 12 aşirettiler bunlar. Hazreti Musa'nın milleti, ümmeti, aşireti. 12 aşirettiler bunlar. 12 kola ayrılıyorlardı. Allah Azze ve Celle bunlara denizde büyük bir yol açmıştı ve 12 yol açtı bunlara. Her birisi kendi için ayrılmış olan yoldan gittiler. Ve bir aşiret, bir kol diğer kolun boğulduğunu zannetmesin diye Allah Azze ve Celle birbirlerini görmelerini de nasip etti. Aralarında sudan perdeler vardı. O sudan perdelerden birbirlerini görüyorlardı. Ta ki moralleri bozulmasın diye. Acaba bizim kol kurtuldu da diğer kollar acaba boğuldu mu diye düşünmesinler, moralleri bozulmasın diye. Hatta Allah Azze ve Celle anlatır Taha suresinde, Rüzgarı emrettik de onlara denizi kupkuru et. O açılan yolu kurup dedik buyurur. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti. Çamura bile basmalarına müsaade etmedi Allah. Evet, deniz dağ gibi ayrıldı. Denizin bu şekilde ayrılması ve dağ gibi yükselmesi o kadar dehşetli bir sahneydi ki, hem dehşetli bir sahne hem harika bir sahneydi. Düşünebiliyor musunuz? Siz denizin içinden yürüyorsunuz. Ve Allah Azze ve Celle yaş olan o denizi sizin için kurutuyor. İbrahim'i yakmayan ateş gibi, ateş İbrahim için serin olduğu gibi, burada da koca deniz Musa için ayrılıyor, yol veriliyor Musa'lara, Musa'nın ümmetine yol veriliyor. Ve çamura bile basmalarına Allah Azze ve Celle razı olmadı. Kupkuru etti o yolu. Birbirlerini görmelerini sağladı. Bütün bunlar Musa'ya tabi oldukları içindi. Musa Aleyhisselam'a itaat etmelerinin şerefine, Musa'nın ümmeti olmalarının şerefine. Enni faddaltukum alel alemin. Allah İsrailoğullarına öyle söyler. Ben sizi alemlere üstün kıldım. Sizi o günkü milletlere üstün kıldım. Sizin için denizi yardım. Sizin için denizdeki yolu kuruttum. Ama siz sonra ne yaptınız? Bütün bu nimetlere karşılık sonra nasıl karşılık verdiniz? Nankörlük yaptınız. Allah'a şirk koşmaya başladınız. Görevlerinizi terk ettiniz. Dağ gibi deniz onlar için yol veriyordu. Öyle bir sahneydi ki o sahne, düşünebiliyor musunuz? 1000 metre, 2000 metre, belki 10.000 metre yüksekliğinde deniz. Başınızın üzerinde böyle duruyor. Su böyle durur mu? Dimdik ayağa kalkmış, dağ gibi dimdik duruyor. Onun içerisinden geçiyorsunuz. Ne kadar dehşetli bir sahnedir. Ya üzerinize kafanı verse, Allah'ın tuttuğu deniz kapanır mı? Ne kadar dehşetli bir sahneydi. Düşünün mesela, bazen filmlerde denizin böyle kabardığı gösterilir. Mesela bir apartmanı böyle alıp götürdüğü gösterilir. Bir gökdeleni mesela kibrit çöpü gibi böyle sürükleyip götürdüğü gösterilir. Nasıl bir sahnedir o? Denizin kabarması, bir şehri altına alıp da gitmesi. Nasıl bir sahne? Ondan çok daha dehşetli bir sahneydi. Deniz bu şekilde ayrılmış ve dimdik duruyordu. Asker gibi bekliyordu. Allah Azze ve Celle'nin kapan emrini bekliyordu. Bunu gördüler. Hem Musa'nın ümmeti hem de Firavun'un kendisi ve aşireti bunu gördüler. Ama yine de inat ettiler, onların peşine düştüler. Bunu görünce bir rivayete göre Firavun geri dönmek istemişti. Anladı Hazreti Musa'nın doğru yolda olduğunu, anladı Allah Azze ve Celle'nin onunla birlikte olduğunu. Fakat bazı rivayetlere göre Cebrail Aleyhisselam atıyla gelmiş ve Firavun'un atının yanından bir geçmiş ve o atı peşinden sürüklemiş. Firavun kendi atını zapt edememiş ve onun peşinden denize girmişti. Ve komutanlarına da sanki cesurmuş gibi göstermek için, onlar giriyor, onlar girdiyse, deniz onlara yol verdiyse bize niye yol vermesin diyor ve onların peşinden denize giriyordu. Hakikatte atını zapt edemiyordu, at giriyordu gerçekten ama o kendisi giriyormuş gibi, kendi atı sürüyormuş gibi yapıyordu. Ve işte en son İsrailoğlu denizden çıktığında, onlar kurtulduğunda, bunlar da askerleriyle, komutanlarıyla beraber denize girdikleri zaman, işte o zaman denize Allah Azze ve Celle kapan emrini veriverdi. فَاَتْبَاهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُمْ بَغْيًا وَعَدْوًا. Onlar denize girdiğinde, Müslümanlar denize girdiklerinde onlar da onların peşine düşüverdiler. Bagî içerisindeydiler, adavet içerisindeydiler. Hem Hazreti Musa Aleyhisselam'a karşı haddi aşıyorlar, Allah'a karşı hadlerini aşıyorlar, haddi aşmış bir şekilde onların peşine düşüyorlar, hem de aynı zamanda düşmanca, halbuki Hazreti Musa Aleyhisselam onlara kötü bir şey yapmamıştı.
Madem ki bu şekilde onların peşlerine düştüler, hatta ize edrekehul garak, işte o zaman onu garak kaplayıverdi, boğuluverdi. Tam boğulacağı sırada, قَالَ اَمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا الَّذِ اَمَنَتْ بِهِ بَنُ اِسْرَائِيلِ dedi. Dedi ki, tam onu sular kapladığında, tam boğulmak üzereyken, azabı gördüğü zaman, işte o elim azabı gördüğü zaman, hani Musa Aleyhisselam'ın sözünü hatırlayın, bedduasını hatırlayın. Ya Rabbi bunların mallarını, mülklerini sil süpür yok et ya Rabbi. Kalplerini sık ya Rabbi. Yoksa bunlar iman etmezler ya Rabbi demişti ya hani. İşte aynen öyle gerçekleşti. Musa Aleyhisselam'ın dediği gibi, elim azabı görünce, denizin kapandığını görünce iman ettim dedi Firavun. İman ettim dedi. Dedi ki, اَمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا الَّذ۪ي İman ettim ondan başka ilahın olmadığına. Öyle bir ilah ki, اَمَنْ اَتْ بِهِ بَنُ İsrail. İsrailoğullarının iman ettiği Allah'a, Allah'tan başka ilah olmadığına iman ettim. Zaten Firavun Allah'a kabul ederdi ama Allah'tan başka ilah olduğunu iddia ediyordu. Kendisini de ilahlaştırmıştı. Kendisinin, insanların kendisine kul, köle olmasını istiyordu. İşte o zaman Allah Azze ve Celle ona bu şekilde cezalandırıyordu. Onun için Firavun der ki, İsrailoğullarının inandığı ilaha, ondan başka ilahın olmadığına inandım. Yani sadece inandım demiyordu. Sadece Allah'a inandım demiyordu. Ondan başka ilahın olmadığına inandım diyordu. İsrailoğullarının inandığı ilaha, ondan başka ilahın olmadığına inandım. Yani Allah'ı zaten kabul ediyordu ama kendisini de ilahlaştırmıştı. İnsanları kendi kulu kölesi yapmıştı. Benim dediğim olur diyordu. Bu nehirler benim değil mi diyordu. Ey Musa ve Harun, senin milletin bana kulluk ediyorken ben sana iman mı edecekmişim diyordu. Senin milletin benim kulumdur diyordu. Senin milletin bana itaat ediyor yani. Senin milletin benim kulum, kölem olmuşken ben nasıl sana iman ederim diyordu. Demek ki İsrailoğullarının da günahı var. Firavunların Firavun olmasında. Demek ki Firavunlar günahkarsa onları Firavun yapanlar, şımartanlar, onlara itaat edenler de günahkardırlar. Senin milletin bana kulluk yaparken ben nasıl sana itaat ederim ya Musa diyordu. Senin bütün aşiretin bana itaat ediyor. Öyleydi ama yine de kendisi Allah'a itaat etmek zorundaydı. İşte o yüzden onu anladığını ifade ediyor şimdi. İlah olmadığımı anladım. Ondan başka ilah olmadığını anladım diyordu. Tam boğulacağı sırada. Halbuki o anda yapılacak olan iman makbul değildi. Firavun daha sonra der ki, وَاَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ben de Müslümanlardanım. Artık ben de Müslümanlardanım. Müslüman oldum demiyordu. Müslümanlardanım diyordu. Ben de Müslümanların safına geçtim yani demek istiyordu. Kur'an'da birçok yerde Müslümanım kelimesinden ziyade Müslümanlardanım kelimesi geçer. Bu surede bundan aşağı yukarı bir sayfa, iki sayfa kadar evvel de yine aynı şekilde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın lisanıyla Allah Azze ve Celle öyle buyurur. Ve umirtu en ekune minel muslimin. Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Müslümanlardan olmakla emrolundum. Müslüman olmakla değil yani. Müslümanlardan olmakla emrolundum. Müslümanların safına geçmekle emrolundum. Müslümanların cemaatine dahil olmakla emrolundum. İslam cemaatinin içinde yer almakla emrolundum. Demek ki sadece Müslüman olmak yeterli değil. Burada Allah Azze ve Celle Müslümanlara cemaat halinde olmayı emrediyor. Müslümanların safında yer almayı emrediyor. Sadece Müslüman olmakla emrolunmamışız. Müslümanlarla birlikte hareket etmekle de emrolunmuşuz. İşte onun için daima minel müslümin ifadesi geçiyor. Bakın burada mesela Firavun da aynı şeyi söyler. Ve ene minel müslümin. Ben Müslümanlardanım der. Müslüman oldum demiyor. Müslümanlardanım, ben de onların safına geçtim. Allah Azze ve Celle onun bu iddiasına cevaben el en dedi. Şimdi mi? Şimdi mi ey Firavun? Bugüne kadar Allah Azze ve Celle sana defalarca müsaade etti, mühlet tanıdı sana. Ama sen her seferinde o mühleti yanlış kullandın. Şimdi artık ölümü görmüşsün, azabı görmüşsün. Şimdi mi? Artık bu saatten sonra yapacağın iman makbul değil. Fakat asayte kabul ve kunte minel mufsidin. Sen daha evvel asi olmuştun. Ve Müslim olanlardan değildin, müfsit olanlardandın. Daha evvel yeryüzünde fitne fesat çıkartıyordun. İnsanları kendine kul köle yapıyordun. Benim dediğim olacak diyordun. Ve koyduğun kanunlarla toplumu bozuyordun. Toplumu mahvetmiştin. Onları insanlıktan çıkarmıştın. Onları kula kul yapar, kulluk yapar hale getirmiştin. İnsandılar bunlar, şerefli varlıktılar bunlar. Bunlara melekler secde etmişti. Sen onları kendine secde ettirir hale getirmiştin. Yeryüzüne fitne fesat çıkartıyordun. Koyduğun kanunlar insanlara huzur getirmiyordu. Huzuru bozuyordun. Kardeş kardeşi öldürüyordu. Senin sisteminin yüzündendi bütün bunlar. Sen düne kadar müfsittin. Şimdi Müslümim diyorsun. Müslümlerden oldum diyorsun. Çünkü artık ölümü gördüm. Allah Azze ve Celle Firavun'un imanını kabul etmiyordu bu şekilde. Demek ki ölüm görüldüğünde, insanın ölümden kaçması mümkün olmadığı bir hale düştüğü zaman, yani o anda yapılacak olan iman makbul değildir. Yahut da azap görüldüğü zaman, artık azabın onu öldüreceği kesinleştiği zaman, o anda yapılacak olan iman makbul değildir. Bazıları dünyevi azap ve uhrevi azap şeklinde ayırmışlardır. Dünyevi azabı gördüğü zaman eğer iman edecek olsa o takdirde dünyada yine azaba uğrar, yine öldürülür, ama ahirette o iman ona fayda verir diyenler olmuşsa da zayıf bir görüştür. Dünyevi azabı gördüğü halde İman etmiş olsa, dünyevi azabı gördükten sonra iman etse, eğer gerçekten iman ettiyse, ahiretine, yani o anda hakikaten o ana kadar anlamadıysa, o anda anladıysa gerçekten anladıysa ama, o zaman ahiretine bu iman fayda verir diyenler olmuştur. Ama ahiretteki azabı gördüğü zaman, cehennemi gördüğü zaman, işte şimdi iman ettim derlerse, yahut da kabirden kalktıkları zaman, hesabın kitabın olacağını anladıkları zaman, mahşer yerine doğru sürüldüklerinde, işte o zaman şimdi iman ettim, demek doğruymuş her şey deseler, o iman onlara asla fayda vermeyecektir. Yani ölümden sonraki dirilişteki iman, cehennem görüldükten sonraki iman, mahşer yerindeki imanın kabul olmayacağı kesindir. Ama dediğim gibi bazı zayıf görüşler böyle dünyevi azap görüldüğünde iman edecek olsa o insanın bu dünyadaki azabı kaldırılmaz ama ahiretteki azap ondan kalkabilir, imanı kabul edilebilir diyenler olmuştur. Ve hatta Muhyiddin İbni Arabi'nin bazı sözlerinden böyle manalar çıkartanlar da olmuştur. Onlar İbn Arabi'nin kitabında bahsetmiş olduğu Firavun'la ilgili bilgiler verirken bu meseleyi, bu ince meseleyi anlatırken sadece bu meseleyi tartışmak için ortaya koymuşken aslında Firavun'un cennetlik olduğunu söylemediği halde, Firavun'un cehennemlik olduğunu birçok yerde ifade ettiği halde ve Allah Azze ve Celle'nin işte Firavun gibi kafirler için bir yer hazırladığını, cehennemde ebedi kalacağını söylemiş olduğu halde bazı kimseler İbn Arabi'nin böyle söylediğini, yani Firavun'un cennetlik olacağını söylediğini söylerler. Halbuki İbn Arabi hakikatte böyle bir şey söylemiş değil. Aleni bir şekilde bunu ifade etmiş değil. Sadece bu mesele üzerindeki incelikleri ortaya koymaya çalışmış, bu meseledeki tartışmaları ortaya koymuş ve sonuç itibariyle Firavun'un kafir olduğunu da kabul etmiştir. Firavun'un kafirliğini ve Allah Azze ve Celle'nin onu cehenneme ebedi olarak koyacağını da kabul etmiştir. Onun içindir ki İbn Arabi hakkında söylenmiş olan İbn Arabi Firavun'u cennetli kabul ediyor gibi sözler doğru görülmemelidir. Elbette ki İbn Arabi'nin bazı garip sözleri vardır. Anlaşılması zor olan sözleri vardır. Risalet-i Vücudiye'de öyle şeyler söyler ki ene huve huve ene gibi, ente huve huve ente gibi, nebiyyuhu huve huve nebiyyuhu gibi, sen olsun o sendir gibi, o peygamberidir, peygamberi odur gibi. Anlaşılması zor olan nice sözler söyler. O cümleleri anlayamayacak olanların onu olduğu gibi bırakması, Allah Azze ve Celle'ye bırakması daha hayırlı olur. Bazen öyle bir noktaya gelir ki, öyle bir hal içerisinde buna benzer sözler söylemiş olabilirler. Arifinden olanlar bazen öyle hallere girerler ki, keşif halinden bazen öyle şeyler görürler ki, bazen onları güzel ifade edememiş olabilirler. Yanlış ifadede bulunmuş da olabilirler. Maksatlarını aşan ifadelerde bulunmuş olabilirler. Sanki mesela la mevcude illallah derken, Allah'tan başka hiçbir şey yok derken, Allah'tan başka bir mevcut yoktur derken, bazıları İbn Arabi'nin Allah'ta Allah'ın dışındaki şeyleri de Allah gibi gördüğünü iddia ettiğini sanmışlardır. Madem Allah'tan başka bir şey yok diyor, o halde ağaca da Allah demiş oluyor, insanlara da Allah demiş oluyor, ah buyurun bir kelbe de Allah demiş oluyor dediler. Hatta onun izinden gittiğini söyleyenler, onun izinden gittiğini iddia edenlere, mesela bazı kimseler siz haşa şu köpeğe Allah mı diyorsunuz diye sorduklarında evet demişlerdir cahiller. Siz şu köpeğin dışkısını Allah mı diyorsunuz yani? Allah'tan başka bir şey yok diyorsanız o halde o dışkı Allah mıdır peki? Evet diyen cahiller çıkmıştır. Bunlar İbn Arabi'nin izinden gittiğini zanneden cahillerdir. İbn Arabi böyleleri için demişti ki bizim kitaplarımızı anlayamayacak olanlar okumasınlar. Çünkü onlara zarar verir. Onlar bizi anlayamayacak kimseler. Sözlerimizi anlayamayacak, o aleme girmemiş olanlar. O sözleri anlayamayacak olanlar olduğu gibi bıraksınlar. O kitaplarımızı da okumasınlar demişti. İşte o aslında kendisinin izinden gidenleri, gitmek isteyenleri de ama anlayamayacak o çapta olmayan insanları buna benzer durumlardan da muhafaza etmeye çalışmıştı. İçinden bazen 10 bin volt gelmişti. O anda bazı garip laflar söylemişti. Belki daha sonra o hal geçtiği zaman onları tam hatırlayamıyor dahi olabilir. O hal içerisinde söylemiş olduğu bir takım şeyler, anlayabildiği bir takım şeyler belki yanlış ifadelerle ifade etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok daha ileri seviyedeydi elbette ki. Allah Resulü eğer İbn Arabi 10 bin volt içinden geliyorduysa mesela Allah Resulüne 10 milyon volt geliyordu içinden. Ama o yine de buna benzer laflar etmiyordu. Çünkü o dengeliydi. Çünkü onun trafosu vardı. Trafosuyla 220'ye indiriyor ve insanlara o şekilde veriyordu. Kendisi yüksek bir seviyedeydi. Eğer kendisinin anladığı seviyede konuşmuş olsaydı kimse bir şey anlamayacaktı. Onun içindir ki hatta anlamamaları da bir tarafa yanlış anlayacaklar ve küfre gideceklerdi. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi hakkında bildiklerini mesela insanlara anlatmış olsaydı, Miraç'ta gördüklerini mesela insanlara anlatmış olsaydı, Allah hakkında, ahiret hakkında bildiklerini insanlara anlatmış olsaydı insanların trafolarını yakacaktı. Ama o onları muhafaza etti. Nasıl ki barajdan yüksek voltaj çıkar ama evlerimize gelene kadar 220'ye indirilir çeşitli trafolarla. İşte aynı şekilde Allah Resulü indiriyordu, bizim seviyemize indiriyordu meseleyi. Thank you.
İnsanın hayatını değiştiren imandan bahsediyorum. İnsana mesuliyet duygusu kazandıran imandan bahsediyorum. Adamı ayağa kaldıran imandan bahsediyorum. İlim ehlinin ihtilafında rahmet vardır ama cühelanın ihtilafında rahmet yoktur. Eğer birisi Kur'an ve sünnet diyor, delillerini oradan getiriyor ama diğeri ise Kur'an ve sünnetten delil getireceğine kafasından konuşuyorsa, bize göre böyle, bize göre şöyle diyorsa, bu ihtilafta rahmet yoktur. O zaman nasıl vahdet olacak söyler misiniz? Herkes bence diye konuşursa, kafalar çok, akıllar fazla. Onlar İbn Arabi'nin ilmini bilenler, onun ne gibi hallerle bu sözleri söylediğini anlamaya çalışanlar, İbn Arabi bu sözlerle kafir olmaz ama herhalde şunu kastetmiş olmalıdır dediler. Herhalde şunu kastetmiş olmalı deyip çeşitli tevillerle tevilde bulundular. Birisi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor ama bu insan aynı zamanda öyle şeyler söylüyor ki anlayamıyoruz. O halde onu Allah'a bırakmak en güzel yoldur. Bu adam bizim gibi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacıya gidiyor. Ama bir şeyler de söylüyor, anlayamıyoruz ne söylüyor acaba? Tevhile müsait bir takım şeyler söylüyor. Anlaşılması zor olan bir şeyler söylüyor. Acaba ne söylüyor? Bu adama kafir diyeceğini anlayamadım deyip bırakmak en doğru yoldur. Allah'a bırakmak meseleyi en güzel yoldur. İşte Allah Azze ve Celle Firavun'un imanını kabul etmediğini söylemektedir. Dolayısıyla İbn Arabi onun imanını nasıl kabul edebilir? Allah Azze ve Celle Firavun'un bedenini de çürütmeyeceğini ifade ediyor. فَالْيَوْمَا Allah Azze ve Celle buyurur ki işte bugün نُنَجِّيكَ seni ihya edeceğiz, sana necat vereceğiz, senin bedenini çürütmeyeceğiz. Ey Firavun! Senden sonrakilere لِتَكُنَ لِمَنْ خَلْفَكِ اَيَا senden sonrakilere ayet olasın, bir delil olasın, bir ibret-i alem olasın diye senin bedenini çürütmeyeceğiz ey Firavun. Senin bedenine tekrar insanların görebilmesi için, senden sonraki nesillerin görmesi için senin bedenini çürütmeden muhafaza edeceğiz. İşte bu olay Kızıldeniz'de gerçekleşmişti. Kızıldeniz ikiye ayrılmış, Musa ve ümmeti geçmiş ve işte orada kala kalmıştı Firavun. Askerleriyle beraber boğulmuştu. İşte Allah Azze ve Celle onun iman iddiasını reddetmiş ve işte o zaman ona bunları söylemişti. Senin bedenini çürütmeyeceğiz. Kızıldeniz'de seni muhafaza edeceğiz. Senin bedenini çürütmeyeceğiz. Kumların arasında kalacaksın. İşte kıymetli kardeşlerim, bundan 30-40 sene kadar evvel aşağı yukarı, tam tarihini bilemiyorum, Kızıldeniz'de yapılan arkeolojik çalışmalar sırasında bir ceset bulundu. İşte Zafer Dergisi 1983 senesinin Mayıs ayı sayısında bu fotoğrafı yayınladı o zaman. Bu fotoğraf daha sonra meşhur oldu. Bu fotoğrafta Kızıldeniz'de bulunmuş olan bir ceset, mumyalanmamış, üzerinde hiçbir mumya işareti olmayan, alameti olmayan bir ceset. Secdeye kapanmış bir vaziyette bulundu. Tam Kur'an'ın anlatmış olduğu gibi. Kur'an senin bedenini çürütmeyeceğiz demişti. Ve Allah Azze ve Celle onun bedenini çürütmemişti. Mumyalanmamıştı bu ceset. Kumların arasında bulunmuştu bu ceset. Hem de secdeye kapanmış bir vaziyette. Halen şu anda İngiltere'de British Müzesi'nde saklı bulunuyor. Oraya kaçırıldı, götürüldü Mısır'dan. Kazı yapan kazıcılar bir yolunu bulup onu Mısır'dan kaçırdılar. Bu ceset şu anda İngiltere'de British Müzesi'nde bulunuyor. Araştırmacılar üzerinde araştırma yaptılar. Karbon 14 denilen bir yöntemle üzerinde araştırma yapıldı ve bundan 3000 sene evveline ait olduğu tespit edildi. Tam Hz. Musa Aleyhisselam'ın bulunduğu çağlar.
Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bulunduğu çağ bugünden itibaren 3000 sene, 3200 sene civarındadır. Yani bundan 3000 sene, 3200 sene evvel yaşamıştı Musa Aleyhisselam. Ve bu olay o zaman gerçekleşmişti ve Kızıldeniz'de gerçekleştiği bundan 1000 sene evvelki kitaplarımızda yazılı. Ve tam orada bulundu bu ceset. Bütün dünyaya ibret alem olsun diye Allah Azze ve Celle o cesedi muhafaza etmişti. Üzerinde hiçbir mumyalama alameti yok. Nasıl 3000 yıldan beri çürümedi? Etleri halen görülüyor. Saçları bile hala görülüyor. O kadar canlı ki fotoğraftan da görebilirsiniz. Etleri halen görülen bir ceset. Hiçbir mumyalama alameti olmadığı halde mumyalanmamış denizin kumu içerisinde ve secdeye kapanmış bir vaziyette tıpkı Kur'an'ın anlattığı gibi iman ettim diyordu ya hani Firavun. İman ettim İsrailoğullarının ilahına ondan başka ilahın olmadığına ben de iman ettim diyordu. Muhtemeldir ki o anda secdeye kapanmış olarak bunu söylüyordu herhalde. Ve Allah Azze ve Celle işte onun daha sonraki nesiller tarafından bulunmasını takdir etti. Ve işte yeniden Kur'an bir kez daha ispat olunmuş oldu. Kur'an o gün haber vermişti. 1400 sene evvel haber verdi. Ve 1400 sene sonra bu ceset bulundu. Senin bedenini çürütmeyeceğiz. Senin bedenini taze bırakacağız. Senin bedenine necat vereceğiz. Ruhunu alacağız. Yani öleceksin ama bedenine necat vereceğiz. Senin bedenin çürümeyecek yani. Daha sonrakilere, senden sonra gelenlere delil olasın, ayet olasın diye. وَاِنَّ كَس۪يرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ اَيَتِنَ لَغَافِلُونَ Ama buna rağmen muhakkak insanların büyük bir çoğunluğu gafildirler ayetlerimizden. Ayetlerimize karşı hala gafildirler. Hala anlamamaktadırlar, anlamak istememektedirler. Demek ki Allah Azze ve Celle ne kadar ayet gösterirse göstersin, anlamak istemeyenler yine de anlamayacaklardır. Dünyada en gelişmiş metot karbon 14 denilen metottur. Ve bu metotla yapılan araştırma sonucunda bu cesedin 3000 senelik olduğu ortaya çıkartılmıştır. Tam Musa Aleyhisselam'ın bu mücadelesini yaptığı yerde Kızıldeniz'de kıyısında bulundu bu. Ve Kur'an bunu böyle söylüyordu. Senin bedenini çürütmeyeceğiz diyordu. Şimdi mesela bizim işte bu ceset o cesettir dememiz yanlış görülebilir mi? Bunu doğru görmek icap etmez mi? Kur'an bunu haber vermiyor olsaydı bunu o olduğunu iddia edemezdik. Ama Kur'an bunu haber veriyor. Ve üzerine yapılan araştırmalardan bunun o tarihe ait olduğu tespit ediliyor. Batılı bilim adamları tarafından hem de. Ve tam o olayın olduğu yerde bulunuyor. Şimdi bizim işte bu ceset o cesettir dememiz yanlış görülebilir mi? Abartı olarak görülebilir mi? Nasıl ki Allah Azze ve Celle Kur'an'dan ancak bugün bulunabilmiş olan bilimsel bir takım hakikatler haber veriyor. Güneşlerle ilgili, güneşle ilgili, ayla ilgili, denizle ilgili, denizin dibiyle ilgili, hayvanlarla ilgili, insanlarla ilgili bulunmamış olan bir takım bilimsel malumatlar haber veriyor. Dağlarla ilgili, denizin içinde dalgalar üzerinde dalgalar olduğunu haber veriyor. Denizin altında dalgalar olduğunu haber veriyor. Dağların birer kazık gibi çakıldığını haber veriyor. Güneşin hareket ettiğini, durmadığını haber veriyor. Bütün bunlar hepsi bilimin gelişmesiyle ispat ediliyor, ortaya çıkıyor. Ve bunlar ortaya çıktıkça Kur'an bir kez daha gençleşmiyor mu? Dünya ihtiyarlıyor, Kur'an gençleşiyor. İşte bu da onun gibi bir ayet. Ama insanların çoğunluğu ayetlerimizden gafildirler. وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنْ إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Biz İsrailoğullarını bu şekilde denizden geçirdikten sonra onları güzel bir yere yerleştirdik. Hem sıdk içinde olan bir yere, emin olan bir yere yerleştirdik onları. Hem emin bir yer, hem de dürüst bir yer. Sıdk kelimesi de o kelimeyi bir kez daha manasını kuvvetlendirmek için gelmiş ve sıdk ile olan emin bir yer buyurulmuştur. Sıdk içindeki emin bir yere, doğru, dürüst ve emin bir yere yerleştirdik İsrailoğullarını. Demek ki İsrailoğullar denizden geçtikten sonra Allah Azze ve Celle onları oradan götürmüş ve Musa Aleyhisselam onları Filistin taraflarına doğru götürmüştü. Filistin'de artık yaşayacaklardı. Filistin onlar için toprak olacaktı. Onlara Allah Azze ve Celle Filistin topraklarını vaat etmişti. Onlar oraya gideceklerdi. Gittiler ve sonra orada Tih'deyken, çöldeyken onlara şu şehre girin denildi. Amalika denilen bir millet vardı orada. Çok kuvvetli bir toplumdular. Onlarla savaşmakla emrolunmuşlardı İsrailoğulları. Musa Aleyhisselam onlara emrediyordu. Şu toplumla savaşmanızı Allah emrediyor. Burayı Allah size vaat ediyor. Vaat edilmiş toprak. Girin şu şehre. Giremediler. Ve sen ve Rabbin gidin savaşın dediler. İşte bunun üzerine onlara Allah Azze ve Celle öyle bir ceza verdi ki 40 sene orada süründüler. 40 yıl süründüler orada. Çölde darmadağınık bir şekilde ne yaptıklarını bilmez bir vaziyette. Orada Hazreti Harun Aleyhisselam öldü, Musa Aleyhisselam öldü ve onlar başlarındaki bu iki büyük peygamberden de mahrum oldular. Daha sonra onların ölümünden sonra Allah Azze ve Celle onlara Yuşa Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Ve Yuşa Aleyhisselam'ın emrinde bu sefer savaşmayı kabul ettiler de savaştılar. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onlara vaat ettiği toprakları nasip etmişti. Orada asırlarca kaldılar. Bu şekilde Hazreti Musa'nın izinden gittiler. Kısmen de olsa ama daha sonra kısa bir müddet sonra bozulmaya başladılar. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onların üzerine düşmanlarını gönderdi. Buktunnasır denilen Babilli kral geldi ve onları yerle bir etti. Onları kılıçtan geçirdi. Yaklaşık olarak Musa Aleyhisselam'dan 600 sene kadar sonra. Birinci kez musibete uğradılar. Sonrasında ondan o olaydan 600 sene kadar sonra tekrar ikinci kez musibete uğradılar. Birinci musibetten sonra Buktunasır'ın onları katletmesinden sonra Allah Azze ve Celle İran kralı Hürmüz ile onları desteklemiş ve İran kralı onları korumasını almış ve onlara yardım etmiş ve bu şekilde onlar yeniden devletlerine sahip olmuşlar. Fakat daha sonra yeniden bozulmuşlar. Yeniden bozuldular. Görevlerini yapmaz oldular. İşte o zaman Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'dan 40-50 sene kadar sonra yaklaşık olarak onlara ikinci musibeti verdi ve yeniden kılıçtan geçirildiler. Aşağı yukarı 600 yılda bir kılıçtan geçirildiler. 600 yılda bir çok kötü durumlara düştüler. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra Peygamberimiz geldi. Ve Peygamberimiz zamanında yine yapacaklarını yaptılar. Yine Peygamber'e tabi olacaklarına tabi olmadılar. Nasıl ki İsa Aleyhisselam'a tabi olmamışlar. Onu öldürmeye kalkışmışlar. Ve onun düşmanlarına onu teslim etmeye kalkışmışlardı. Aynı şekilde şimdi Peygamberimize düşmanlık ediyorlardı. Peygamberimizin düşmanlarıyla işbirliği yapıyorlardı. Beni Kureyza, beni Gatafan, beni Kaynuka kabileleri. Düşmanlık yapıyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle onları bu sefer Peygamberimizin eliyle kılıçtan geçirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Kureyza'yı kılıçtan geçiriyordu. Hendek Savaşı'nda Müslümanlar akıdan vurduklarından dolayı, hıyanetlerinden dolayı 700'ünün başı kesildi. Beni Kaynuka oradan sürüldüm. Beni Gatafan oradan sürüldüm. Sürüldüler. Hayber fethedildim. 600 yılda bir büyük musibetlere uğradılar bunlar. Allah Azze ve Celle onları yeniden destekliyordu. Onlara fırsat tanıyordu. Bir kez daha fırsat tanıyordu. Onlara Hazreti İsa'yı gönderiyordu. Haydi onun izinden gidin. O size gönderilmiş bir peygamber. Sizin peygamberiniz. Hazreti Musa'nın soyundan hem de. Onu bile kabul etmiyorlardı. Musa'nın soyundan geliyor. İshak'ın soyundan geliyordu İsa Aleyhisselam. İshak'ın soyundan, Yakub'un soyundan, Musa gibi yani. İsa da Yakub'un soyundandı. İsrailoğulları peygamberlerindendi. Kabul etmediler. Ve onun düşmanlarına teslim etmek istediler.
Peygamberimizi kabul etmezken güya onun İsmail'i soydan gelmesini sebep olarak gösteriyorlardı. Ahir zaman peygamberi İsmail'i soydan gelmeyecek diyorlardı. Sen İsmail'in soyundansın diyorlardı. Halbuki ahir zaman peygamber İshak'ın soyundan gelmeli. İbrahim'in bir oğlu olan İshak'ın soyundan gelmeli. Sense diğer oğlu olan İsmail'in soyundan geliyorsun dediler. Halbuki yalancıydılar. İsa aleyhisselam İshak'ın soyundandı. Onu da kabul etmemişlerdi. Her zaman böyle davrandılar. İşte Allah azze ve celle o yüzden onları zillet ve meskenetle damgaladı. Duribet aleyhim zilletu vel meskene. Ve ba'u bi gadabi min Allah. Azaba uğradılar. Allah'tan gelen azaba uğradılar. Zillet ve meskenet damgasıyla, horluk ve fakirlik damgasıyla bir müddet bu şekilde damgalandılar. Sonra Allah azze ve celle onlara yeniden mal mülk verdi. Horluk damgasıyla damgalandılar. Zillet damgasıyla damgalandılar. Ve Allah buyurdu ki kıyamete kadar daima ya Allah'tan bir af gelecek, bir habil gelecek, bir destek, bir takviye gelecek. O şekilde ayakta duracaksınız. Yahut da devletlerden bir devletin koruması altında ancak ayakta durabileceksiniz. İlla bi habli minallahi ve habli minennas. Ya Allah'tan bir habil, ya insanlardan bir habil. Aksi halde yok olacaksınız. Daima başka devletlerin koruması altında ancak ayakta durabileceksiniz. İsrailoğullarına Allah böyle söylemişti ve öyle oldu. O gün bugündür bir takım devletlerin korunması altında ancak yaşayabiliyorlar. Allah Azze ve Celle onları halbuki güzel bir yere yerleştirmiştim. Ama onlar kıymetini bilmediler. فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ Onlara ilim geldiği halde ihtilafa düştüler. Kendi aralarına anlaşmazlığa düştüler. Ondan evvel ihtilafları yoktu. İhtilaf etmediler. Ta ki onlara ilim geldi, o zaman ihtilafa düştüler. Bugün de mesela nice Müslümanlar var ki Allah Azze ve Celle'nin ayetleri ellerinde olduğu halde kitap elimizde, sünnet elimizde ama ihtilaf ediyoruz. Kitap elimizde, sünnet elimizde. Kur'an elimizde, hadisler elimizde ama yine de ihtilaf bitmiyor. İlim ehlinin ihtilafında rahmet vardır ama cühelanın ihtilafında rahmet yoktur. Eğer ihtilafa düşenler, eğer birisi Kur'an ve sünnet diyor, delillerini oradan getiriyor ama diğeri ise Kur'an ve sünnetten delil getireceğine kafasından konuşuyorsa, bize göre böyle, bize göre şöyle diyorsa, bu ihtilafta rahmet yoktur. Bu ihtilaf şerdir. Kur'an'a dayanmayan görüşler, hadislere dayanmayan görüşler, böylesi görüşler tabii ki ümmeti Muhammed için rahmet değildir. Kur'an-ı Kerim işte İsrailoğullarının da geçmişte böyle olduğunu haber veriyor. Onlara ilim geldiği halde, onlara vahiy geldiği halde, onlar öğrendikleri halde ihtilafa düştüler. Çünkü bir kısmı Tevrat'a bakıyor öyle konuşuyor, öbürleri ise kafalarından konuşuyor. Bugün de nice Müslümanlar var ki bir meselede anlaşmazlığa düştükleri zaman Allah'ın kitabına bakacaklarına kendi kafalarından konuşurlar. Resulünün hadislerine bakacaklarına kafalarından konuşurlar. Sonra işte bugün böyle gerekiyor derler. O zaman nasıl ittifak olacak söyler misiniz? O zaman nasıl vahdet olacak söyler misiniz? Herkes bence diye konuşursa kafalar çok, akıllar fazla. Herkesin bir bildiği var. Herkesin bir aklı var. Eğer bu şekilde olacaksa o zaman nasıl olacak ittifak söyler misiniz? İhtilafa düştüler. İnne rabbeke yakdi beynehum yevmel kıyame fîmâ kânû fîhî yehtelifûn. Senin Rabbin ey Resulüm kıyamet gününde onların tartıştıkları meselelerde, ihtilaf edip durdukları meselelerde aralarında hüküm verecektir. Kim haklı kim haksız? Kim doğru konuşuyordu, kim yanlış? Bugün mesela Müslümanlar olarak kim Kur'an'a göre konuşuyor, sünnete göre konuşuyor, kim kafasından konuşuyor? Allah Azze ve Celle kıyamet gününde aramızda hüküm verecektir. فَاِنْ كُنْتَ فِي شَكِّمْ مِمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذ۪ينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ Ey Resulüm! Eğer sana bu vahyettiklerimizden şüphede isen, sana indirdiklerimizden şüphe ediyorsan,
O zaman senden evvel kitap indirmiş olduklarımıza sor. Ehli kitaba sor. Senin toplumun bilmez. Mekke'nin putperestleri bilmezler tabii. Kitap nedir, vahiy nedir? Ama sen senden evvelkilere, kitap verilmiş olan ehli kitaba, Yahudi ve Hristiyanlara sorabilirsin. Bu ayet, haşa peygamberimiz sanki şüphe içerisindeymiş de Allah Azze ve Celle de ona şüphelenme diyor değil. Burada hitap peygamberimize olsa bile hakikatte hitap şüphe içinde olanlaradır. Mesela peygamberimiz hayatında hiçbir zaman Allah'a şirk koşmadığı halde Kur'an der ki ey Resulüm Allah'a ortak koşma. Halbuki zaten Allah'a ortak koşmamıştır hayatında. Peygamber değilken bile Allah'a ortak koşmamıştı. Ama Kur'an ona böyle seslenir. Yani demek ister ki bu halini muhafaza et. Sen daima sonuna kadar Allah'a ortak koşmayacaksın yani. İşte burada da ona benzer bir mana. Ey Resulüm tabii ki sen Cebrail'le görüşüyorsun. Tabii ki sen Miraç'a çıkartılıyorsun. Tabii ki sen şüphe ediyor değilsin. Elbette ki şüphe etmezsin. Ama bu halini muhafaza et. Ve şüphe edenler varsa onlar da o Yahudi ve Hristiyanlara sorsunlar. Madem ki sana inanmıyorlarsa bu olaylar nasıl oldu sorsunlar. Ehli kitabın kaynaklarına bazı meselelerde başvurulabilir. Kur'an'a aykırı olmayan noktalarda ehli kitabın kaynaklarından istifade edilebilir. Kesin bir şey söylenemez ama Tevrat'ta da şöyle bir bilgi vardır şeklinde bir bilgi olarak sunulabilir. Ey Resulüm sen işte şüphe edenlere bunu hatırlat. Onlar gitsinler ehli kitaba sorsunlar. Olaylar böyle oldu mu olmadı mı? لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ Sana Rabbinden hak gelmiştir ey Resulüm. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Şüphe edenlerden sakın olmayasın. O şüphe içinde olanlar var ya, onlar hakikatte gerçeği görmek istemeyenlerdir. Onlar bu kadar ayetler onlara gösterdiği halde, onlar bu ayetleri görmek istemeyenlerdir. Ey Resulüm, bu kadar deliller geldiği halde, hem Kur'an'ın bilimsel delilleri, bilimle ilgili ayetleri, 1400 sene sonra ortaya çıkan ayetleri, hem böyle tarihi malumatları, hem kurmuş olduğu mükemmel medeniyet, meydana getirmiş olduğu hukuk mucizesi, İslam devletindeki kanunlar bir mucizedir. Bütün bu mucizelere rağmen iman etmek istemeyenler varsa ey Resulüm, sen asla onlar gibi değilsin tabii ki. Ama senin ümmetin de onlara söyle, onlar da şüpheye düşenlerden olmasınlar. Bu hak onlara geldiği halde Kur'an'ın bir tane yanlışı gösterilememiş 1400 yıldan beri. Göklerden bahsediyor, denizlerden bahsediyor. Anne karnındaki çocuğun gelişiminden bahsediyor. Yeryüzünde bir medeniyet meydana getiriyor. Bir takım şeyleri farz kılıyor. Bir takım şeyleri haram kılıyor. Bu kadar hükümler indiriyor. Ahlaki bir takım kurallar yerleştiriyor. Bir medeniyet meydana getiriyor. Bu kadar değişik alanlara temas ediyor. Bir mevzuda bir tane hatasını bulan varsa söylesin. Ey Resulüm sana hak gelmiştir Rabbinden. Eğer Allah'tan gelmeseydi mutlaka hatalar bulurlardı. Ama bilimsel ayetlerinde, ama tarihi malumatında, ama başka konularda mutlaka hatalar bulurlardı. Mesela bugün insanların koymuş olduğu kanunların her gün yanlışları ortaya çıkıyor. Ve her sene kanunları değiştirmek zorunda kalıyorlar. Mesela bugün bilim adamlarının ortaya atmış olduğu teorilerin yanlışlığı birkaç sene sonra ortaya çıkıyor. Ama Kur'an'ın yanlışlığını bulan, bir meselede bir tane hatasını bulan varsa söylesin. Ey Resulüm hak sana gelmiştir Rabbinden. Bundan şüphe edenlerden olma ve şüphe edenleri de uyar. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَةِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sakın ha sakın Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın ayetlerini inkar edenlerden olma. Allah'ın ayetlerini reddedenlerden olma. O zaman hüsrana düşenlerden olursun ey Resulüm. O zaman hasirinden olursun. Her şeyini kaybedersin ey Resulüm. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberimize de şunu, ümmetine, hem ümmetine hem peygamberimize şu hakikati söylemiş oluyor. Ey Resulüm sen bile olsan, eğer şüpheye düşecek olursan sana da azap gelir. Sen bile olsan ey Resulüm, sen ki Muhammedül Emin'sin ve benim en büyük peygamberimsin.
Eğer şüpheye düşecek olursan sana bile azap ederim. O zaman sen bile hüsrana düşenlerden olursun. Elbette ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümterinden değildi. Şüpheye düşenlerden değildi tabii ki. Ama Allah azze ve celle peygamber bile olsa şüpheye düşecek olursa onun da azaba uğrayacağını haber veriyor Müslümanlara. Ve Allah azze ve celle bu şekilde bu hakikatlerin kalplerimize tam olarak yerleşmesini istiyor. En ufak bir şüphe olacak olursa iman elden gider. Çünkü bir insan mesela İslam'ın %99 doğru olduğuna inandığını söylesem, %1 ise ihtimal yanlış olamaz mı dese mesela, böyle bir şey düşünse kalbinden, böyle bir şey geçirse, o insanın imanı elinden gider. Çünkü iman en azından inanmak diyelim, Müslüman olabilmek için bile %100'e ulaşmak şarttır. Bir insan mesela kesin olarak İslam'ın yanlışlığını söyleyebilir. Bu insan Müslüman değildir. Bir insan mesela %49'a kadar İslam'ın doğru olduğunu düşünüyorum ama şüphelerim var dese bu insan şüphe seviyesindedir. Bir insan İslam'ın %99 mesela doğru olduğuna inanıyorum desem yine de bu insan Müslüman sayılamaz. Çünkü %100'e ulaşmadığı müddetçe inanç aşamasına gelememiştir. Her ne zaman ki %100'e ulaşır işte ancak o zaman Müslüman sayılabilir. İman ise bunun da ötesinde bir şey. İman Müslüman olmanın da ötesinde. Müslüman olmak için %100'e ulaşmak lazım. %1 bile şüphe etse insan, zanda bulunsa, acaba diye düşünse imanı gider. İnanç aşamasında bile olmuş olamaz. Ama eğer %100'e ulaşmışsam, %100 İslam'ın doğruluğuna inanıyorum diyorsa mesela, Müslümandır ama henüz imana ulaşmamış olabilir. Hakiki imandan bahsediyorum. Adamı harekete geçiren imandan bahsediyorum. İnsana fedakarlık yaptıran hakiki imandan bahsediyorum. İnsanın hayatını değiştiren imandan bahsediyorum. İnsana mesuliyet duygusu kazandıran imandan bahsediyorum. Adamı ayağa kaldıran imandan bahsediyorum. Böyle bir imana ulaşması için insanın inanç aşamasından sonra da devam etmesi lazım yoluna. Araştırmalarına, ibadetine devam etmesi lazım. %100'e ulaşmış olsa bile hakiki imana ulaşabilmesi, dediğim şekilde bir imana ulaşabilmesi, mesuliyet duygusu veren bir imana ulaşabilmesi, yerinde duramayan bir insan olabilmesi, bir şeyler yapmam lazım deyip ayağa kalkan bir insan olabilmesi için daha çok yolu var. Onun imana ulaşabilmesi için araştırmalarına devam edecek, tefekküre devam edecek, kainat kitabını okumaya devam edecek, Allah'ın ikinci kitabı olan Kur'an'ı okumaya devam edecek, birinci kitabı olan kainat kitabını okumaya devam edecek, peygamberi okumaya devam edecek, ibadetlere devam edecek, takva sahibi olacak, muttakilerden olacak. Ancak o zaman Allah azze ve celle onu hakiki iman nasip eder. İşte Allah azze ve celle burada sakın ha sakın en ufak bir şüphe bile olsa kalbine sokma ey Resulüm. Ve ey iman ettim diyenler, ey Müslüman oldum diyenler. %1 bile olsa mesela ahiret konusunda, mesela Allah azze ve celle hakkında, mesela melekler hakkında, peygamber hakkında, Kur'an'ın kelamullah olup olmadığı meselesinde, %1 bile olsa sakın ha sakın şüpheye düşenlerden olma. %1 bile olsa bırak iman etmeyi, Müslüman bile sayılmazsın. İşte o meselede Allah azze ve celle ikaz ediyor Müslümanları. Ben Kur'an'ın bu meseleyle ilgili mesajı devam ediyor ama burada bitirmek istiyorum bu haftalık. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Çeçenistan'da sen rızan için çalışan ve çarpışan mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.